Kölelerin yattığı yer şurası. Sopasıyla sol taraflarında kalan ve dağ tarafına gotik bir endam katan mermer yapılı kemerli yolu gösteriyordu. Gençlik yıllarımda bir süreliğine beni hayatın asıl meselesinden uzaklaştıran idealist, saçma bir hevese sahiptim. Bunlar bu süre zarfında bolluk içinde yaşadılar. Örneğin her birinin odasına fayans banyo yaptırmıştım. John sırf göze girebilmek adına sırıttı ve cesaretini ortaya koyarak sanırım banyo küvetlerini kömürleri istiflemek için kullanıyorlardı. Bay Schnitzler Murphy bana demişti ki bir gün, Braddock Washington buz tutmuş haliyle John'un devam etmesini engelledi. Öyle düşünüyorum ki Bay Schnitzler'in düşüncelerinin burada pek değeri yok. Benim kölelerim banyolarda kömür tutmadılar. Her gün banyo yapma emrindeydiler ve buna uydular. Eğer bunu yerine getirmemiş olsalardı, sülfürik asitle yıkanmayı göze alırlardı. Banyo yapmalarını engellememin sebebi başkaydı. Birçoğu soğuğa yakalanarak öldü. Su bazı cinslere iyi gelmiyor doğrusu. İçmeleri en iyisi. John yine gülüyordu. Ardından başını sallayarak şuursuzca bir onay göstermiş oldu. Braddock Washington onu rahatsız etmeye başlamıştı. Bunların hepsi babamın kuzeye gelirken birlikte getirdiği zencilerin neslinden. Bugün 250 kişi kadarlar. Sen de fark etmişsindir. Dünyadan uzun bir süre uzak kalmaları, kendi dillerinin anlaşılamayan bir lehçeye dönüşmesine yol açtı. Bazılarının İngilizce konuşabilmesini sağlıyorum. Ya sekreterim oluyorlar ya da ev hizmetçilerinden birkaçı. Burası golf sahası diye devam etti konuşmasını. Bu sırada kadife yumuşaklığındaki kışlık çimlerin üzerinde geziniyorlardı. Gördüğün gibi her yer yemyeşil. Ayrık otları ya da engebe yok. Her şey güvenli. John'a tatminkar bir şekilde gülümsedi. Percy aniden kafeste çok adam var değil mi baba diye sordu. Braddock Washington'un eli ayağına dolaştı ve küfürler ağzından gayri ihtiyari döküldü. Olması gerekenden bir eksik diye geveleyerek alttan alta içini dökmüş oldu. Sonra bir an durup bazı zorluklar yaşadık dedi. Percy büyük bir heyecanla avazı çıktığı kadar annem söylemişti bana İtalyan öğretmenin. Braddock Washington öfkelenerek feci bir hataydı dedi. Fakat onu ele geçirme ihtimalimiz yok değil tabii ki. Büyük ihtimalle ormanda bir yerlerde düşüp kalmıştır ya da dengesini kaybedip uçurumdan uçmuştur. Şu da bir gerçek ki hikayesini anlatma fırsatı bulsa bile ona kimse inanmayacaktır. Ama yine de onun bulunması için görevlendirilmiş iki düzine adamım kasaba kasaba onu arıyor. Hiç şansımız yok mu peki? Hiç demeyelim, biraz var. 14 kişi tasvir ettiğim adamı öldürdüklerini söylemişler ajanıma. Fakat büyük ihtimalle sırf ödüle konmak için verilen ifadelerdir. Birdenbire durdu. Üstü sıkı mazgallarla örtülü, zeminde atlı karınca büyüklüğünde daire oluşturmuş çukurun önünde duruyorlardı. Braddock Washington John'u eliyle çağırdı. Bastonuyla mazgalların arasından aşağıyı gösterdi. John yaklaştı ve gözlerini dikti. Kulakları aşağıdan gelen azılı haykırışların şiddetine uğradı birden. ''İnip cehenneme gelsenize! Hey ufaklık! Yukarıda hava nasıl? Hey ip atsana bize! Tatlı çöreğin ya da bir iki tane artık sandviçin var mı dostum? Söylesene delikanlı! Şu yanındaki herifi aşağıya itip onu nasıl hokus pokusladığımızı görmek istemez misin? Şuna bir tane benim yerime yapıştırırsın değil mi?'' Aşağıdaki çukuru iyice görmek için epey karanlıktı fakat John duyduğu seslerin ve ithamların kör iyimserliklerinden ve sıhhatli diriliklerinden anladığı kadarıyla bunlar ruhani yapıya sahip orta sınıf Amerikalılardır diye düşündü. Hemen sonra Bay Washington sopasını çıkarıp çimlerdeki gizli düğmeye bastı. Böylelikle aşağıdaki sahneyi aydınlatmış oldu. Onları göstererek ''Bunlar El Dorado'yu keşfetme hevesine kapılmış olan bir takım maceraperest denizciler.'' dedi. Ayaklarının bastığı yerin altında kasenin içine benzer şekilde oyulmuş bir çukur ortaya çıktı. Köşeleri dik ve görünüşe bakılırsa cilalanmış camdandı. Hafif iç bükey yüzeyinde iki düzine kadar adam ayakta dikiliyordu. Bunların yarısı kostüm, diğer yarısı ise havacı üniforması giymişti. Yukarıya dönük yüzleri öfkeden kudurmuştu. Kinlenmiş, umutsuzluğa düşmüş, her şeye kötü gözle bakan mizacı sahiplenmişlerdi. Uzun sakalların ardında kaybolan suretler ve eriyip giden birkaç kişinin haricinde bazıları iyi beslenmiş ve oldukça sağlıklı görünüyorlardı. Braddock Washington bahçe sandalyesini çukurun kenarına çekip oturdu. Dostane bir tavırla çocuklar nasılsınız bakalım?'' diye sordu. Haykırmak için bile fazla umutsuz olan birkaçının haricindeki kişilerin bedduaları güneş ışığına doğru yankılandı fakat bunlar Red Dog Washington'da hiçbir duyguya yol açmadı. Son nefeslerini de tükettikten sonra tekrar konuşmaya başladı. ''Sizi bu zorluklardan kurtaracak bir yol bulabildiniz mi bari?'' Yer yer alay edenler vardı. ''Sırf aşkımızdan burada kalmaya karar verdik. Sen bizi yukarı bir çıkar, biz yolumuzu buluruz.'' Red Dog Washington sessizlik tekrar sağlanıncaya kadar bekledi. Sonra devam etti. ''Durumdan haberiniz var, size anlatmıştım. Sizi burada ben de istemiyorum, keşke hiçbirinizi görmeseydim. Başınıza ne geldiyse merakınızdan geldi. Bana ve çıkarlarıma zarar vermeyecek bir plan bulmayı başarabilirseniz eğer, bunu göz ardı etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ama siz böyle bütün enerjinizi tünel kazmaya harcarsanız, evet yeni başladığınız tüneli kulağıma fısıldadılar, korkarım ki pek yol kat edemeyeceksiniz. Durum sizin arkanızda bıraktıklarınızı köpek gibi özleyerek işi yokuşa sokmanıza neden olacak kadar zor değil. Eğer evdekilere bu denli bağlı tiplerden olsaydınız, havacılıkla uğraşmayı hiç düşünmemeniz gerekirdi. Uzun boylu bir adam, diğerlerinin arasından sıyrılıp elini havaya kaldırdı. Kendisini esir tutan kişinin dikkatini çekebilme niyetindeydi. ''Size birkaç şey sormama izin verin.'' diye feryat etti. ''Adil biriymiş gibi davranıyorsunuz.'' ''Bu ne saçmalık. Benim statümdeki biri sana nasıl adil olabilir ki? Bir İspanyolun bir parça bifteye adil olmasını bekleyemezsin.'' Bu merhametsiz yorum karşısında iki düzinenin yüzü düştü ama uzun adam devam etti. ''Tamam öyle olsun!'' diye bağırdı. ''Bunu daha önce de tartışmıştık. Merhametli değilsiniz. İnsaflı değilsiniz ama insansınız. En azından insan olduğunuzu söyleyebilmelisiniz ve kendinizi bizim yerimize koyarak bunun uzun zamandır ne kadar... Washington merhametsizce ne kadar?'' diye diretti. ''Ne kadar lüzumsuz, bana göre lüzumlu. O halde ne kadar zalimce, bunu daha önce hallettiğimizi düşünüyorum. Öz savunmanın olduğu yerde zalimlik söz konusu olmaz. Bir zamanlar asker olan sizler bunu iyi biliyorsunuz. Bana bununla gelme. Pekala, o zaman ne kadar da aptalca. Evet, bu kabul edilebilir işte.'' diyerek onayladı Washington. ''Fakat alternatif başka şeyler düşünmeyi de ihmal etme.'' Dilediğiniz takdirde hepinizi ya da herhangi birinizi acı çektirmeden öldürmeyi teklif ettim. Eşlerinizi, sevgililerinizi, çocuklarınızı ve annelerinizi kaçırıp yanınıza getirtmeyi teklif ettim. Aşağıda kaldığınız o yerleri genişletebilir ve geri kalan yaşamınızda sizi sınırsız doyurup giydirebilirim. Eğer size yaşattıklarımı unutturacak bir bellek sildirme işlemi olsaydı, emin olun bunu derhal yaptırır ve sizi güvenli alanımın dışına salardım. Ancak bu düşüncelerimle sınırlı işte. Seni ispiyonlamayacağımıza inanmaya ne dersin?" diye bağırdı aralarından biri. "Bu teklifi cidden yapmış olamazsın," dedi Washington alaylı bir ifadeyle. "Kızıma İtalyanca öğretsin diye çıkardığım adam geçen hafta firar etti." Birden İki düzine boğazdan zafer nidaları yükseldi ve ortalık bayram yerine döndü. Tutsaklar ele avuca sığamadılar. Sevinç çığlıklarıyla birbirlerine tutkuyla sarıldılar. Step dansı yapanlar bile oldu. Hatta çukurun cam tarafına koşup tırmanabildikleri kadar tırmanmaya çalışanlar vardı fakat bedenlerinin doğal minder görevi gördüğü zemine kayıp düştüler. Uzun boylu bir adam bir şarkı tutturdu ve diğerleri de ona eşlik etti. Bir ekşi elma ağacına asacağız imparatoru. Red Dog Washington sandalyesinde tuhaf bir ketumluk içinde şarkılarının bitmesini bekledi. Az da olsa ilgilerini kendisine çekmeye çalışarak "Görüyorsunuz işte," dedi. "Size bir garezim yok. Sizi böyle eğlenirken görmekten keyif alıyorum. Bu yüzden size tam olarak ne olduğunuzu henüz anlatmış değilim. Şu adam neydi adı onun? Kritikliyor mu? Ne?" Kendisi birkaç adamım tarafından tam 14 farklı yerde vuruldu. O yerlerin şehir olduklarını tahmin edemeyeceklerinden hevesleri kursaklarında kaldı. Buna rağmen dedi Washington, öfke kokan sesiyle kaçmaya çalıştı. Başıma böyle bir şey gelmişken benden sizlere şans tanımamı nasıl beklersiniz ki? Tekrar haykırmaya başladılar. Tabii ki. Kızınız Çince öğrenmek istemez mi acaba? Hey, ben de İtalyanca biliyorum, annem İtalyandı. Belki kızınız New York dilini öğrenmek ister ha? Eğer mavi gözlere sahip şu küçük kızdan bahsediyorsanız, ona İtalyanca öğrenmekten daha güzel şeyler öğretebilirim. Birkaç İrlanda şarkısı biliyorum ben de. Bir zamanlar vurmalı çalgılar çalardım. Bay Washington birden sopasına sarıldı ve çimlerde saklı düğmeye bastı. Geride sadece üstü kara dişli ızgarayla kaplı koca siyah bir boşluk kaldı. Aşağıdan tek bir ses geldi. "Hey, bizi kutsamadan gitmeyeceksin, değil mi?" Oysa Bay Washington ve peşinde iki oğlan çocuğu çoktan golf sahasının 9. deliğinde tur atmaya başlamıştı. Sanki o çukur ve içindekiler bir demirle kolaylıkla ezilerek kurtulunabilecek bir tehlikeden başka bir şey değildi. Temmuz ayı Elmas Dağı'nın rüzgar almayan tarafında geceleri battaniyeyle geçirilirken gündüzleri oldukça sıcak ve hararetlidir. John ve Kismine birbirlerine aşıktı. Kismine John'un kendisine verdiği üzerinde Prodeo et Patria et San Midas yazılıydı. Küçük altın futbol topunu platin zincirle göğsünün üzerinde taşıyordu ve John'un bundan haberi yoktu. Ama işte taşıyordu yine de. Kismine de bir gün saçlarından düşmüş olan büyük safir taşın John tarafından mücevher kutusunda özenle saklandığını bilmiyordu. John ve Kismine bir gün öğleden sonra yakut ve ermin kaplı müzik odasında kimsecikler yokken bir saat kadar birlikte vakit geçirdi. Oğlan kızın elini tutmuşken kız öyle bir baktı ki çocuk kızın adını fısıldadı. Kız ona doğru eğilip bir an düşündü. "Kismine mi dedin?" diye sordu. Yoksa kız emin olmak istiyordu. Yanlış anlamış olabileceğini düşündü. İkisi de daha önce öpüşmüş değildi ama yine de o bir saat içinde bazı şeyler değişecek gibiydi. Öğleden sonra öylece geçip gitti. O gece en yüksek kuleden yayılan müziğin sesi gittikçe cılızlaşırken her biri günün birbirlerinden ayrı geçirdikleri kısmında uzandıkları yerde hayal kurarak mutlu oldu. Olabildiğince çabuk evlenmeye karar verdiler. Bay Washington ve iki genç oğlan neredeyse her gün ormanın derinliklerine doğru ya ava ya da balık tutmaya gidiyorlardı veya dilsiz sahada golf oynuyorlardı. John düşünceli davranıp ev sahibinin oyunları kazanmasına göz yumuyordu. Bazen de dağ soğuğuna sahip gölde yüzüyorlardı. John, Bay Washington'un biraz müşkülpesent olduğunu düşünüyordu. Kendi fikir ve düşüncelerinden başka kanaate değer vermiyordu. Bayan Washington ise her zaman mesafeli ve ihtiyatlı bir kadındı. İki kızına oldukça ilgisizken, yemek zamanı üzerine titrediği oğlu Percy ile nefessiz İspanyolca konuşarak sonu gelmeyen sohbetlere dalardı. Yaşça daha büyük olan Jasmine'in çarpık bacaklarını, koca el ve ayaklarını saymazsak görünüş bakımından Kismine ile benzeşiyorlardı fakat tabiatları tamamen farklıydı. Kismine'nin en sevdiği kitaplar genellikle dul babalarına bakan fakir kızlarla ilgili olanlardı. John'un Kismine'den öğrendiğine göre Jasmine tam askeri yemekhaneye şef olarak Avrupa'ya gitmek üzereyken Birinci Dünya Savaşı sona erdiği için büyük bir hayal kırıklığı ve hüsran yaşamış ve bu durumu uzun süre üzerinden atamamış. Uzun süre yas tuttuğu için Bay Washington, Balkanlarda yeni bir savaş talimatı vermiş, ancak Jasmine yaralı bir Sırp askerinin fotoğrafını görüp etkisi altında kalınca bu davadan vazgeçmiş. Ama Percy ve Kismine'nin kibirli tavırları bütün kabalığıyla Bay Washington'dan alınmıştı. O katıksız ve istikrarlı bencillik bütün fikirlerinin içine bir örüntü gibi işlenmişti. Vadinin ve şatonun harikaları John'un başını döndürmüştü. Percy'nin dediğine göre Braddock Washington bir bahçıvanın, mimarın, eyalet planlayıcısının ve son yüzyıldan kalma dekadan Fransız şairinin kaçırılmasına neden olmuştu. Tuttuğu zencilerin tümünü onların tanzimine sunmuş ve dünyada tedarik edilebilecek bütün gereçleri sağlama garantisini vererek onlardan içlerindeki cevheri çıkarmalarını beklemiş. Fakat tek tek işe yaramaz olduklarını göstermişler. Dekadan şair bir gün, bahar ayında bulvarlardan ayrı oluşuna hayıflanmış. Baharatlar, maymunlar ve fil dişleri gibi anlaşılamayan ibare kullanımı dışında da işe yarar bir şey söylediği duyulmamış zaten. Sahne planlayıcısı ise kendince çeşitli hileler ve şaşırtıcı tekniklerle tüm vadiyi cezbedici kılmak istemiş. Bunlar tam da Washingtonların kısa sürede bıkıp usanacağı türden şeylermiş. Mimar ve bahçıvansa sadece anlaşma yapılacağı zaman katılmış. Bunu şöyle yapsınlar, bunu böyle yapsınlar türünden. Ama en azından kendileriyle olan sorunun nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunu halletmişler. Bir gece tek bir odada bir çeşmenin konumu üzerine anlaşmaya çalışırken akıllarını kaçırmışlar. Bu yüzden şu anda Connecticut eyaletinin Westport kasabasında bulunan bir tımarhanede kapalı tutularak huzuru sağlıyorlarmış. O halde, diye merakla başladı John, tüm o güzel bekleme odalarını, toplantı salonlarını, girişleri ve banyoları kim planladı? Pekala, diyerek söze girişti Percy. Sana söylemeye çekiniyorum ama sinemacı adamın biriydi. Mendilini yakasına tıkıştıran bir tipti ve şimdiye kadar okuma yazması olmamasına rağmen paraya para demeyen bir onu gördük. Ağustos ayı kapıda görününce John okula geri dönmek zorunda olduğu için kederlendi. O ve Kismine gelecek Haziran'da kaçmaya karar vermişlerdi. Kismine bir itirafta bulunmuştu. Burada seninle evlenmek güzel olabilirdi. Fakat babamın seninle evlenmeme asla müsaade etmeyeceği bir gerçek. Bu yüzden kaçmayı yeğlerim. Şu günlerde zengin insanların Amerika'daki evlilikleri tam bir felaket. Her zaman olduğu gibi basına arta kalanlarla evlendiklerini haber verme zorunlulukları var. Tabii arta kalan dedikleri bir takım müstamel inciler ve İmparatoriçe Eugenie'den kalma bazı dantellerdi. John canı gönülden onaylayarak biliyorum dedi. Schnitzler Murphy'leri ziyaretim sırasında en büyük kızları Gwendolyn, West Virginia'nın neredeyse yarısına sahip bir adamın oğluyla evlendi. Bir banka memurunun maaşıyla geçinmek zorunda olmanın ne kadar zor olduğunu yazan bir mektup yollamıştı eve ve mektubun sonunda şöyle diyordu. Tanrı'ya çok şükür yine de 4 iyi hizmetçim var ve bu durumu biraz da olsa hafifletebiliyor. Kismine saçma olarak yorumladı. Dünyadaki işçileri, diğerlerini ya da sadece 2 hizmetçiyle idare etmek zorunda olan milyonlarca ve milyarlarca insanı bir düşünsene. Ağustos'un sonlarına doğru bir öğleden sonra Kismine'nin söylediği bazı şeyler durumu tamamıyla değiştirerek John'un irkilmesine sebep oldu. Çok sevdikleri korudaydılar. John öpüşmelerinin ortasında içine doğan bazı kötü hislerin ilişkilerine keder katmasından keyif alıyordu. Hüzünlenerek bazen birbirimizle evlenme ihtimalinin hiç olmadığını düşünüyorum dedi. Çok varlıklı ve asil bir soydan geliyorsun. Senin kadar zengin insanlar diğerlerinden farklı olur. Sanırım Omaha'lı ya da Sinusitili nalbur dükkanı olan bir toptancının kızıyla evlenmeli ve yarım milyon servetiyle idare etmeliyim. Bir keresinde öyle bir toptancının kızıyla tanışmıştım dedi Kismine. Öyle bir kızla uğraşmak istemeyeceğine eminim. Kız kardeşimin arkadaşıydı. Buraya ziyarete gelmişti. John hayretler içinde demek başka misafirleriniz de oldu öyle mi diye sordu. Kismine söylediğine pişman olmuş gibiydi. Ha evet dedi geçiştirerek gelen gidenimiz oldu. Ama siz yani babanız onların dışarıda konuşmasından korkmuyor muydunuz? Bir nebze yani bazen dedi Kismine. Hadi daha hoş şeylerden bahsedelim. Fakat John'un merakı daha da arttı. Daha hoş şeylerden mi diye sordu John. Bunda hoş olmayan ne var ki iyi kızlar değiller miydi? Kismine'nin gözyaşlarını görünce John hayret etti. Evet ama işte sorun tam da buydu bazılarına oldukça bağlanmıştım. Jasmine de öyle ama yine de onları çağırmaya devam etti. Hiç anlam veremiyordum. John'un yüreğine iyice kuşku düştü. Onlar dışarıda konuştu ve babanın onları ortadan kaldırdığını mı söylemek istiyorsun yani? Daha da kötü diye mırıldandı. Babam işlerini şansa bırakmazdı. Jasmine onları çağırmaya devam etti ve birlikte öylesine iyi vakit geçiriyorlardı ki. Çektiği ıstırap Kismine'yi kıvrandırıyordu. Duyduklarının korkunçluğundan ağzı açık kalan John kas katı kesilmişti. Bel kemiğinin üstüne bir sürü serçe konmuşçasına sinir uçlarının titrediğini hissetti. İşte tüm duydukların bunlar. Hiç anlatmamalıydım dedi. Aniden sakinleşip koyu mavi gözlerini silen Kismine. Onlar buradan ayrılmadan önce babanın onları öldürttüğünü mü söylüyorsun? Başıyla onayladı. Genellikle Ağustos ayında olurdu ya da Eylül başlarında. Doğal olan tek şey önceliğimizdi. Onlardan faydalanabildiğimiz kadar faydalanmak. Ne kadar adice. Nasıl olur da bunu neden delireceğim şimdi Tanrım buna gerçekten göz yummuş. Yumdum diyen Kismine omuzlarını silkeleyerek lafı yarıda kesti. Onları da havacıları esir tuttuğumuz gibi iyice kapalı tutamazdık yoksa bize her gün kaldıkları yer için sitem edeceklerdi. Babam işi beklediğimizden de çabuk hallettiği için Jasmine ve benim için süreç daha kolay geçti. Böylelikle vedalaşmalardan sıyrılabildik. Onları öldürdünüz yani öyle mi diye feryat etti John. Gayet kibar davranıldı ama. Uykularındayken ilaç verildi. ve ailelerine daima Bute'de kızıl hastalığına yakalandıkları söylenirdi. Ama anlayamadığım tek şey onları çağırmaya neden devam ettiğiniz. Kismine çığlığı bastı. Ben çağırmadım. Tekin'i bile bir kez olsun davet etmişliğim yok benim. Hepsi Jasmine'in işi. Her zaman oldukça iyi vakit geçiriyorlardı. Sonlara yaklaşırken onlara en güzel hediyelerden verirdi. Belki benim de ziyaretçilerim olmalı ara sıra, yoksa eksikliğini çekeceğim. Ölüm gibi kaçınılmaz bir şeyin, hayatın keyfini çıkarmamıza engel olmasına öylece izin veremeyiz ama, değil mi? Bir düşünsene, kimsemiz olmasaydı eğer ne kadar ıssız bir yer olurdu burası. Annem ve babam da tıpkı bizim gibi en yakın arkadaşlarını gözden çıkardı. John, onu suçlamaya başlayarak, demek diyerek girişti söze, demek benim seni sevmeme müsamaha gösterip karşılık veriyormuş gibi rol yapıp evlilikten söz ederken aslında buradan canlı çıkamayacağımı her zaman çok iyi biliyordun. Hayır, diye hiddetlendi Kismine. Artık öyle değil, başlangıçta biliyordum. Sen burada öylece duruyordun. Kendimi tutamadım ve senin son günlerinin ikimiz için de keyifli geçebileceğini düşündüm. Ama sonra sana aşık oldum ve açıkça söylemem gerekirse seni de ortadan kaldıracaklar. Başka bir kızın dudaklarına dokunmandansa ortadan kaldırılmanı tercih ederim doğrusu. John öfkeden kudurmuştu. Ne demek tercih ederim? Tercih ederim ha? Çok daha iyi. Üstelik her zaman şunu duymuşumdur. Bir kız asla evlenemeyeceğini bildiği erkekle daha iyi vakit geçirirmiş. Of, bunları sana neden anlattım ki? Büyük ihtimalle şimdiye kadar geçirdiğin bütün iyi zamanı mahvettim ama gerçekten de işlerin nasıl yürüdüğünü bilmediğin süre zarfında iyi eğleniyorduk. O işlerin içini karartacağını biliyordum. Demek biliyordun ha? John'un sesi sinirden titriyordu. Bu kadar dinlediğim yeter gerçekten. Bir cesetten farkı olmayacağını bildiğin bir insanla ilişki yaşayacak kadar gurursuz ve ahlaksızsın. Senin gibi biriyle daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Kız korku içinde, sen bir ceset değilsin diye ayaklandı. Sen ceset değilsin, benim bir cesedi öptüğümü söylemene izin veremem. Öyle bir şey demedim ki. Dedin, bir cesedi öptüğümü söyledin. Söylemedim. Beklenmeyen misafir, yükselen seslerini birden kesmişti. Patikadan kendilerine doğru yaklaşan ayak sesleri vardı ve bir dakika kadar sonra aralanan gül fidanlarının arasından Braddock Washington'un çehresi beliriverdi. O bomboş bakan, yakışıklı suratıyla çocukların ne konuştuğunu sorgulayan, zeka dolu gözlere sahipti. Keskin bir kınamayla, ''Cesedi öpen de kim?'' diye sordu. Kismine geçiştirerek, ''Kimse'' dedi. Sadece şakalaşıyordu. ''Her neyse, siz ikiniz burada ne haltlar karıştırıyorsunuz?'' diye sordu tersiyerek. Kismine senin bir şeyler okuyor olman gerekirdi ya da kız kardeşine golf oynaman. Hadi git oku ya da oyna. Döndüğümde seni burada görmeyeyim. John'u başıyla selamlayarak patikadan yürümeye devam etti. Babasının duyamayacağı mesafeyi almasını bekledikten sonra ''Gördün mü yaptığını?'' dedi Kismine kaşlarını çatarak. ''Her şeyi mahvettin. Bir daha görüşemeyeceğiz artık. Seninle buluşmama izin vermez. Birbirimize aşık olduğumuzu anlasaydı seni zehirletirdi.'' John tüm asabiyetiyle ''Artık aşık falan değiliz.'' dedi. ''Babanın içi rahat edebilir yani. Ayrıca burada daha fazla kalacağıma yönelik aptalca bir düşünceye kapılma. Bu olmayacak. Kemirerek bir tünel açmam gerekse bile şu dağların ardından doğuya vuracağım kendimi.'' İkisi de ayaklanmıştı. Kismine bu lafın üzerine John'a yaklaştı ve elini omzuna attı. ''Ben de geliyorum. Aklını mı kaçırdın sen?'' ''Kesinlikle geliyorum.'' dedi. İçi içine sığmıyordu. ''Katiyen gelmiyorsun sen.'' ''Pekala.'' dedi usulca. ''Hadi o zaman babamı yakalayıp bu meseleyi ona açalım.'' Yenildiğini bilen John zoraki gülümsedi. Bitap bir halde ve samimiyetsiz bir sevgiyle ''Pekala sevgilim.'' dedi. ''Birlikte gideceğiz.'' Kıza duyduğu aşk geri dönüp kalbinin ortasına öylece konmuştu. Kız ona aitti ve tehlikelerin üstesinden birlikte geleceklerdi. Kollarıyla kızı sardı ve tutkuyla öptü. Her şeye rağmen kız onu sevmişti. Daha doğrusu onun paçasını kurtarmıştı. Meseleyi konuşurken yavaş yavaş şatoya dönüyorlardı. Braddock Washington onları gördüğünden ayrılmak için en iyi zamanın ertesi akşam olduğuna karar verdiler. Ancak akşam yemeğinde John'un dudakları görülenin aksine oldukça kuruydu. Gerginliğinden dolayı koca bir kaşık tavus kuşu çorbasını sol akciğerine boca etti. Yardımcı uşak John'u turkuaz samur renkli oyun salonuna taşıyıp sırtına vurmak zorunda kaldı. Percy içinse yaşananlar büyük bir oyundan ibaretti. Gece yarısının üstünden uzun bir süre geçtikten sonra bedenini saran sinir sıkışması John'u birden ayağa dikti. Odaya rehavet katan kalın perdelere takılı kaldı gözleri. Gecenin maviliği açık penceresine çerçeve olmuştu. İçeriye uzaklardan gelen ince bir ses girdi fakat ona bir şeyler çağrıştıramadan huzur kaçıran rüyalarından geçip gitti. Ama daha sonra duymayı başarabildiği ses daha yakınından odanın hemen dışından geliyordu. Kapı tokmağının tıkırtısı mı, ayak sesi mi yoksa bir fısıltı mı ondan emin değildi. Anlamak için kendini zorladığında mide boşluğunda toplanmış bir yumruğu bütün vücudunu acıdan kıvrandırdı. Sonrasında kalın perdelerden biri sanki yok olmuştu. Kapının yanında duran bir karaltı vardı. Silikleşmeye yüz tutmuş bir silüet gibi perdenin kıvrımları arasına karışarak karanlıkta kaybolmaya yüz tuttu. Kirli pencere camında görülen bir yansımaydı sanki. Bir anlık korkuyla ya da kararla John yatağının yanındaki düğmeye bastı. Bu adımdan sonra yan odadaki yeşil gömme küvetin içinde otururken buldu kendini. Yarıya kadar dolu buz gibi suyun ayıltıcı etkisiyle kendine geldi. Kendisini birden küvetten dışarı attı. Islak pijamalarının bıraktığı damlacıklarla ikinci katın fil dişi merdivenliğine çıktığını bildiği deniz yeşili kapıya koşturdu. Kapı sessizce aralandı. Oymalı merdivenlerin ihtişamını ortaya çıkaran kızıl bir lamba büyük kubbede asılı, etkileyici güzelliğiyle yanmaktaydı. John bir an şüpheye kapıldı. Fil dişi sahanda ufak tefek ıslak bir silüet, bütün yalnızlığıyla kendisini saran kalın çizgili sarmalın içinde titriyordu ve bu görkemli sessizlik John'u ürküttü. Sonra eş zamanlı iki şey meydana geldi. Oturduğu odanın kapısı kendiliğinden açıldı ve çırılçıplak iki zenci telaşla hole koşuşturdu. John merdivenlerden aşağıya büyük bir korkuyla eğildiğinde koridorun diğer ucundaki duvarın içine gömülü kapının geriye doğru açıldığını gördü. Red Duck Washington ışıklandırılmış asansörün içinde kürk mantosuyla, dizlerine kadar çekilmiş havalı binici çizmeleriyle ve göze çarpan pembe pijamasıyla ayakta dikiliyordu. Tam o esnada John'un daha önce hiç görmediği ama usta birer cellat olduklarını düşündüğü üç zenci ona karşı tam harekete geçmişti ki birden durakladılar. Asansörün içindeki adamın sözüne bakıyorlardı fakat adam emreder gibi bağırdı. ''Siz üçünüz, çabuk buraya gelin, atlayın şuna hadi.'' Hemen o dakika üç zenci asansörün içine daldı. Kapısı kapanırken floresan lambası gözden kaybolmuştu ve John tekrar holde kendiyle baş başaydı. Fil dişi merdivenlerin bir basamağına yığılıp kaldı. Görünen o ki olağanüstü bir durum vardı. En azından John'un kendi önemsiz yıkımını şimdilik erteletecek bir şeyler oluyordu. Peki ama bu neydi? Zenciler mi ayaklanmıştı? Havacılar kendilerini hapseden demir mazgalları mı zorluyordu? Yoksa fişli adamlar kör halleriyle sendeliye sendeliye tepeleri aşıp, donuk ve kederli yüzleriyle ihtişamlı vadiye mi bakmıştı? John'un bu konuda bir fikri yoktu. Asansör yukarı çıktığında ve bir dakika kadar sonra tekrar aşağı indiğinde inceden hava kaçırdığını belli eden bir vızıltı duydu. Muhtemelen Percy babasının yardımına koşuyordu. John fırsattan istifade ederek Kisminen'in yanına gidip acil kaçış planını hazırlamayı düşündü. Asansörün bir süre sessiz kalmasını bekledi. Gece ayazı ıslak pijamalarının içinden süzülüp titremesine neden oluyordu. Odasına dönüp kıyafetlerini çabucak değiştirdi. Daha sonra uzun merdivenleri bir çırpıda çıktı ve Kisminen'in odasına çıkan Rus samuru kürküyle kaplı koridordan köşeye saptı. Kızın kaldığı odanın kapısı ve ışıkları açıktı. Angora kimonosunu kuşanan Kismine, camın kenarına oturmuş olanları duymaya çalışıyordu. John'un sessizce içeriye sızdığını görünce ona dönerek fısıltıyla ''Ah sen misin?'' dedi. ''Onları duyabildin mi?'' ''Babanın kölelerinin üzerime doğru.'' Heyecanla ''Hayır!'' diye kesti sözünü. ''Uçakları!'' ''Uçakları mı? Belki de uyanmama sebep olan sesler onlara aittir. En az bir düzine kadar varlar. Az önce bir tanesinin ayın önünden geçerken düşürüldüğünü gördüm. Babamı ayağa kaldıran şey, uçurumun arka tarafında bekleyen bekçinin ateşi oldu. Onlara derhal silahlarımızla karşılık vereceğiz. Burada bulunmalarının bir nedeni var mı? Evet, şu kaçan İtalyan vardı ya. Kız sözünü tam bitirecekken açık camdan ard arda patlama sesleri duyuldu. Kismine çığlığı bastı. Eli eline dolaşmış bir halde şifonyerin üstündeki kutudan bir peni alıp elektrik ışıklarından birine koşturdu. Çok geçmeden şato karanlığa boğuldu. Kismine sigortaları attırmıştı. "Hadi çabuk!" diye bağırdı John'a. "Çatıdaki bahçeye çıkıp oradan izleyelim." Pelerini kuşanıp John'un elini tuttu. Birlikte çıkış kapısının yolunu bulmaya çalıştılar. Kulenin asansörüne bir adım kala Kismine'nin bastığı tek tuş onları yukarı çekti. John kızı karanlıkta kollarıyla sardı ve dudaklarından öptü. Romantizm sonunda John Anger'ı bulmuştu. Bir dakika kadar sonra kar beyaz sahanlığa çıktılar. Gökyüzündeki ayı sarmalayan sisin altında oluşmuş, öbek öbek bulutların içinden bir düzine kadar kara kanatlı cisimler girdaba kapılmış gibi bir girip bir çıkarak havada daire çiziyorlardı. Vadinin çeşitli yerlerinde meydana gelen büyük patlamaların ardından üstlerine kıvılcımlar yağdı. Kismine sevinçten ellerini çırpıyordu. Fakat bir dakika sonra uçaklar önceden kararlaştırılan bir işaretle bombalarını yağdırınca tüm vadiyi korkunç bir kızıllık ve ses sardı. Böylelikle Kismine'nin sevinci kedere dönüştü. Kısa bir süre sonra saldırıyı düzenleyen kişiler uçak savarların yerleştirildiği uç noktaları hedef aldılar ve hemen o an bir tanesi gül fidanlarının olduğu parkın içinde için için yanan bir kül yığınına döndü. John itiraf eder gibi "Kismine" diye girişti söze. "Bu saldırının ben ölmek üzereyken başladığını söylesem memnun olursun belki. Eğer arka taraftaki bekçinin açtığı ateşin sesini duymasaydım, şimdiye çoktan ölmüştüm." "Seni duyamıyorum," diye bağırdı Kismine. Tanık olduğu şeylere takılı kalmıştı gözleri. "Bağırman lazım." John sesini yükselterek, "Şato ateş altında kalmadan bir an önce buradan ayrılsak iyi olur dedim sadece." Ani bir patlama, zencilerin tutulduğu yerin demir sundurmasını tuzla buz etti. Sütunlardan dışarı dev bir alev topu yükseldi ve sivri uçlu koca mermer parçaları gölün kenarına kadar sıçradı. Kismine, "Zencilerin 50.000 doları heba oldu işte," diye çığlığı bastı. Savaş öncesi fiyatıyla. Çok az Amerikalının özel mülke saygısı var doğrusu. John tekrar kızı oradan çıkarmaya çabaladı. Geçen her dakika uçakların lehine işliyordu ve sadece 2 uçak savar misilleme yapmaya devam edebiliyordu. Alevlerin altında kalan garnizonun daha fazla direnemeyeceği çok açıktı. "Hadi Kismine," diye feryat etti John. Kızın kolunu çekiştiriyordu. "Ayrılmak zorundayız. O havacıların seni ele geçirdiklerinde gözlerini kırpmadan öldüreceklerini biliyorsun değil mi?" Kız isteksizce John'un isteğini yerine getirdi. Telaşla asansöre koştururken "Jasmine'i uyandırmamız gerekiyor," dedi Kismine. Sonra çocukça bir sevinçle "Bundan sonra fakir olacağız değil mi? Tıpkı kitaplardaki gibi. Ben de yetim ve tamamen özgür olacağım. Özgür ve fakir. Ne eğlence ama." Konuşmayı bırakıp keyifli bir öpücük için dudaklarını John'a yaklaştırdı. John soğuk bir ifadeyle "İkisinin birlikteliğinden bahsetmem mümkün değil," dedi. "İnsanlar bunun ayrımını yaptı artık. Birini seçecek olsam özgürlüğü isterdim. Sen ne olur ne olmaz diye mücevher kutunun içindekileri ceplerine boşalt istersen." 10 dakika sonra iki kız John'la karanlık bir koridorda buluşup şatonun giriş katına indiler. O olağanüstü görkemli holü son defa geçerken bir süreliğine terasta durup zencilerin kaldıkları yerin yanışını ve gölün diğer tarafına düşen 2 uçağın alevler içinde enkaza dönüşünü seyrettiler. Sağlam atışlar yapmaya devam eden tek bir silahlı kalmıştı. Saldırganlar her ne kadar daha aşağılara inmekten çekinseler de silahlıyı abluka altında tutacak şiddetli patlamaları gerçekleştiriyorlardı. Bir ihtimal silahlının Etiyopyalı tayfası ortadan kaldırılabilirdi. John ve 2 kız kardeş mermer basamaklardan aşağıya indiler. Hemen sola sapıp Elmas Dağı'nı diz bağı gibi sarmalayan dar bir patikadan devam ettiler. Kismine yukarılara doğru çıkan yolun ortalarında ağaçlığın sıklaştığı bir bölge biliyordu. Vadideki sert geçen geceyi izleyebilir, yatarak saklanabilir veya gerektiğinde kayalıkların arasındaki oyuntudan kaçabilirlerdi. Hedeflerindeki yere ulaştıklarında saat 3 olmuştu. Sakin ve her daim yardıma hazır olan Jasmine genişçe bir ağacın gövdesine yaslanarak hemen uyuyuverdi. John ve Kismine ise birlikte oturdu. John, Kismine'yi kollarının arasına almıştı. O sabah bahçeye benzer bir yıkıntının arasından kaybedilmekte olan bir savaşın gelgitlerini izliyorlardı. Saat 4'ü geçtikten kısa bir süre sonra kalan son silah çınladı ve kırmızı dumanın yayılması sesini kesti. Ay batmaya yüz tutsa da uçuşan cisimlerin daire çizerek inişe geçtiğini görebilmişlerdi. Kuşattıkları bölgenin askeri gücünün imha edildiğinden emin olduktan sonra inecek olan uçaklar Washingtonların karanlık ve gösterişli saltanatına son verecekti. Vadinin yanması sona erince ortalık sessizleşti. Kor halindeki iki uçak otların arasına saklanmış bir canavarın gözleri gibi parlıyordu. Şato karanlık ve sakindi. Güneş aldığı zamanki güzelliğini karanlıkta da sürdürüyordu. Her ne kadar Nemesis gökten yağdırdığı kozalaklarla sitem etse de. Daha sonra John, Kismine'nin kız kardeşi gibi uyukladığını fark etti. Saat 4'ü geçeli epey olmuştu. Takip ettikleri patikadan gelen ayak seslerini fark edince John nefesini tutarak saklandıkları gözetleme noktasından kişilerin geçip gitmesini bekledi. İnsandan kaynaklanmadığı belli olan gergin bir ortam vardı ve yerdeki çiğler soğumaya yüz tutmuştu. John gün ağarmasına az kaldığını biliyordu. Güvenli bir ortam oluşması için ayak seslerinin duyulamaz oluncaya dek daha doğru uzaklaşmasını bekledi. İlerlemeye devam etti sonra. Daha sarp zirveye varmadan ağaçlar neredeyse yolun yarısında seyrekleşmeye başlamıştı. Sert bir kaya sırtını altındaki elmasa dayıyordu. Bu tepe noktasına tam varmadan adımlarını yavaşlattı. Hayvansal içgüdüleri ona hemen orada yaşayan birilerinin olduğunu söylüyordu. Yüksek bir kayanın yamacına gelerek köşesinden başını çekine çekine uzattı. Merakının karşılığını aldı. Gördükleri tam olarak şöyleydi. Hayati değerlerden yoksun, suspusu olmuş gri gökyüzüne gölgesi düşen Red Duck Washington orada öylece kımıldamadan duruyordu. Doğudan ağaran günün yeryüzüne cansız yeşil rengini ödünç bırakması gibi bu kasvetli görünümde yeni bir başlangıçla zıt düşüyordu. John onu seyrederken ev sahipliği yapan adam ne düşündüğünü pek belli etmeyerek derin bir tefekkür içinde birkaç dakika öylece bekledi. Daha sonra ayağının dibine çömelmiş iki zenciye ortada duran yükü kaldırma talimatı verdi. Onlar ayağa kalkmaya çabalarken günün ilk sarı güneş ışınları zarifçe yontulmuş devasa mücevherin binlerce prizmasından içeri giriyordu ve gökyüzünde sabah yıldızının bir parçasıymış gibi beyaz bir ışık fitillenmişti. Hamallar taşıdıkları yükün altında bir süre bocalayıp sonrasında kas katı kesildiler. Parlak ve terli vücutları artık titremiyordu. Ardından o üç silüet bütün zayıflıklarıyla Tanrı'nın huzurunda cüretkârca kımıldamadan durdu. Bir süre sonra beyaz adam başını doğrultup bütün dikkati üstüne çekebilme niyetiyle yavaşça kollarını kaldırdı. Büyük bir kalabalığa seslenecek gibiydi fakat ortada kimsecikler yoktu. Var olan tek şey dağların ve gökyüzünün sessizliğiydi. O da arada ağaçların arasındaki cılız kuş sesleriyle bozuluyordu. Kayalığın üstündeki adam saklama gereği duymadığı kibir dolu konuşmasını ağırdan aldı. Titreyen sesiyle ''Hey sen, oradaki!'' diye haykırdı. ''Sen işte oradaki!'' bekledi, kollarını havada tutmakta ısrarlıydı. Karşı taraftan bir cevap gelecekmiş gibi kulak kabartmıştı. John dağdan inen birilerinin olup olmadığını anlamak için etrafı süzüyordu. Fakat dağ, insana dair hiçbir şey barındırmıyordu. Gökyüzünden ve ağaçların tepelerinden süzülen rüzgarın ıslık sesinden başka hiçbir şey yoktu. Washington dua ediyor olabilir miydi? John bir an için bunu merak etti. Sonra bu yanılgıyı atlattı. Adamın genel tavrında duayla örtüşmeyen bir şey vardı. ''Hey sen yukarıdaki!'' Sesi gittikçe daha güçlü ve özgüvenli çıkıyordu. Ümitsiz bir yakarış değildi bu. Kaba bir lütfetme denebilirdi ancak. Sen, oradaki. Sözcükleri birbiri ardına öyle bir hızla diziyordu ki pek bir şey anlaşılamıyordu. John çıt çıkarmadan dinledi, şöyle böyle birkaç kelime yakalıyordu. Ses çat diye kesilip sonra biraz daha devam ediyordu ama bir süre sonra yine kesiliyordu. Bazen güçlü ve münakaşacı bir duruş, bazen de ağırdan alıp kafası karışık bir tahammülsüzlük sergiliyordu. Orada bulunan tek tanık haklı çıkmaya başlıyordu. İdrak ettiği şeyle birlikte kan beynine sıçradı. Red Duck Washington, Tanrı'ya rüşvet teklifinde bulunuyordu. Hiç şüphe yok ki olan tam da buydu. Kölelerinin kucağındaki elmas ön ödeme kanıtıydı ve devamının geleceğini vaat ediyordu. John'un olanları algılayabilmesi biraz zaman almıştı ama neyse ki Washington ağzındaki baklayı çıkarmıştı. Zenginleştirilmiş Prometheus, unutulan kurbanları, unutulan törenleri ve milattan önce belleklerden silinen duaları açığa çıkarmaya davet ediyordu. Yaptığı konuşma bir ara Tanrı'ya, yarattığı fanilerden almaya tenezzül ettiği armağanları hatırlatma biçimini aldı. Şehirleri vebadan kurtarmaya karşılık şanlı kiliseler, bağış olarak mür ve altın, insanlara biçilen ömürler, güzel kadınlar ve esir alınan ordular, çocuklar ve kraliçeler, yabani ve evcil hayvanlar, keçiler ve kuzular, mahsuller ve kentler, onun gönlünü hoş tutabilmek için kan ve ihtirasla takdim edilen ele geçirilmiş bütün topraklar, Tanrı'nın gazabını yatıştırabilecek nitelikte ödüller. Ve şimdi de Braddock Washington, Elmas İmparatoru, Altın Çağı'nın kral ve rahibi, saltanatın ve lüksün efendisi, kendisinden önceki prenseslerin bile hayal edemeyecekleri serveti takdim edecekti ve bunu yalvararak değil, tam tersine büyük bir övünçle yapacaktı. Detaylandırmaya başlamıştı. Tanrı'ya dünyanın en büyük elmasını vereceğini belirtti. Bu elmasın bir ağaçta bulunan yaprakların sayısından daha çok yüzeyi olacaktı. Belki binlerce kez kesilecekti. Fakat bir sinekten büyük olmayan taş kusursuzluğunda yontulacaktı. Üzerinde yıllarca çalışacak olan birçok adamın emeği bulunacaktı bu taşta. Dövme altından yapılı, özenle oyulmuş, içinde opal ve eski safir taşlarıyla kaplı kapıların olduğu koca bir kümbetin üzerine kondurulacaktı. Ortasında bir şapel bulunacaktı ve başında gökkuşağı renkleriyle etrafa yayılıp sürekli değişen radyumdan yapılma bir sunak olacaktı. Eğer duadan başını kaldıran bir mümin olursa bu radyum onun gözlerini yakacaktı. Ayrıca Tanrı'nın seçmiş olduğu kutsal hayırseverle alay eden her kim olursa olsun, ister en büyük, ister en güçlü, bu sunakta infaz edilecekti. Bunun karşılığında Braddock Washington tek bir şey istiyordu. Tanrı için yapması oldukça basit bir şey. Dün, bu saatlerde yaşadığı hayatın olduğu gibi kalmasını ve hiç değişmemesini. İşte sadece bu. Göklerin açılmasına izin ver. O adamları ve uçaklarını yuttuktan sonra kapansın. Yeniden diri ve sağlam köleleri olmasına izin ver. Şimdiye dek kimseye iyi davranma gereksinimi duyduğu olmamıştı ya da kimseyle pazarlık etme. Tek derdi teklifte bulunduğu rüşvetin yeterince büyük olup olmadığıydı. Tanrı'nın da bir değeri vardı elbette. Öyle deniyor ki Tanrı insan suretine sahip bir varlıktı. Bu yüzden elbette bir değeri olacaktı. Daha önce hiç görülmemiş bir değer olmalıydı bu. Ne yapımı yıllarca süren katedraller gibi olmalıydı, ne de on binlerce adamın ter akıttığı piramitler gibi. Bu konuda tereddüt etti. Teklifi buydu. Her ince detaya sadık kalacaktı. Fiyatın önemli olmadığını belirtmekte bir bayağılık görmedi. Tanrı kabul eder ya da etmez, kendi takdiri demeye getirmişti. Konu kapanmaya yaklaşırken ağzından çıkan cümleler yarım kaldı. Artık daha kısa ve kendinden emin olamadığı konuşmalar vardı. Gergin bir beden dili hakimdi ortama. Bulunduğu yerdeki en küçük değişimi ve hayat belirtisini yakalamaya çalışıyordu. Konuştukça saçları beyazlaşıyordu, başını göğe doğru kaldırdığında geçmişten gelen bir peygamber gibiydi. Fakat bir hayli delirmiş halde. Sonrasında John sersemletici bir büyülenmişlikle gözlerini dikmiş bakarken yakın çevresinde bir yerlerde tuhaf olaylar gerçekleşiyormuş gibi hissetti. Gökyüzü birden kararmıştı sanki ve aniden esen bir rüzgar beklenmedik bir anda mırıldanmış gibiydi. Uzaktan gelen trompet sesleri ve ipekten yapılmış büyükçe bir kaftanın hışırtısı gibi bir iç çekiş vardı. Biraz sonra doğa kendisini tamamen bu karanlığın içinde bulacaktı. Kuş sesleri kesildi. Ağaçlar kıpırdamadı. Dağın ta öbür ucundan korkutucu tok bir gümbürtü koptu. Her şey bundan ibaretti. Rüzgar, vadinin uzun çimenlerinin arasında sönüp gitti. Şafak ve gün zamanın içinde kaldığı yerden devam ediyordu. Doğan güneşin dalgalandırdığı sıcak hava yaydığı sarı buğuyla birleşince önündeki patikayı aydınlattı. Yapraklar öyle bir bastı ki kahkahayı, güneşin altında ağaçlar yerinden oynadı. Her bir ağaç dalı düşler ülkesindeki kız okulu gibiydi. Anlaşılan Tanrı rüşvet teklifini kabul etmemişti. Başka bir zaman aralığında John günün galibiyetini izledi. Daha sonra arkasını döndüğünde gölün kıyısında kanat çırpan kahverengi bir şey gördü. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Bulutlardan aşağı sarkan altın meleklerin dans edişi gibi uçaklar inmişti. John oturduğu kayadan kayarak indi ve dağdan aşağıya ağaçların sıklaştığı yere doğru koştu. Kızlar uykularından uyanmış onu bekliyordu. Kismine yerinden sıçradı. Cebindeki mücevherler şakırdıyordu. Soru soracak gibi oldu ama konuşmaya vakti kalmadığı John'un yüzünden okunuyordu. Hiç zaman kaybetmeden dağdan kurtulmaları gerekiyordu. John kızların elinden tuttu, çıt çıkarmadan ağaçları saran sisin içinden gün ışığına doyarak geçtiler. Arkalarında kalan vadi dilsizleşmişti. Yalnızca çok uzaktan gelen tavus kuşlarının kederli sesi ve sabah fısıltılarıydı sessizliği bozan. Yarım mil kadar yürüdükten sonra park alanından uzak durup engebeli yola çıkan dar bir patikaya girdiler. Tepe noktasına çıktıklarında durup etrafa baktılar. Az önce geride bıraktıkları dağlık alana takılı kaldı gözleri. Yakın zamanda yaşadıkları korkunç olaylar yüreklerine oturmuştu. Hava oldukça açıktı. Beli bükülmüş beyaz saçlı bir adam yokuş aşağı yavaş yavaş iniyordu. Hemen ardından dev gibi sessiz sakin iki zenci geliyordu. Güneş altında ışıl ışıl parlayan bir yük taşıyorlardı. Yokuşun yarısında iki kişi daha katıldı aralarına. John bu kişilerin Bayan Washington ve oğlu olduğunu görebiliyordu. Anne oğlunun koluna yaslanmıştı. Havacılar araçlarının içerisinden zar zor tırmanarak şatonun önündeki geniş çimenlik alana çıkabilmişti sonunda. Ellerinde tüfeklerle çatışmaya hazır bir düzende Elmas Dağı'na tırmanmaya hazırlanıyorlardı. Fakat biraz daha uzakta insanların ilgisini çeken beş kişilik grup bir kayanın çıkıntısında bekliyordu. Zenciler eğilip dağın içine oyulu gizli kapıyı açtılar. Sonrasında bu beş kişi birer birer kapıdan içeriye girerek izlerini kaybettirdi. Önce beyaz saçlı adam girdi. Sonra karısı ve oğlu. Son olarak da iki zencisi. Gizli kapı üstlerine kapanıp onları içine hapsetmeden önce mücevher başlıklarının ucundaki göz alıcı mücevherler bir an için güneş ışıklarını kendilerine çekmişti. Kismine John'un koluna yapıştı. Çılgına dönmüş gibi "Aa!" diye bağırdı. "Nereye gidiyorlar, ne yapmayı planlıyorlar ki?" Yer altından kaçış yolu olmalı. İki kızın attığı küçük çığlıklar John'un cümlesini yarıda kesmesine neden oldu. Kismine yine deli gibi bağırıyordu. "Görmüyor musunuz, dağı telle çevirmişler." Kız konuşurken bile John ellerini gözlerine siper ediyordu. Gözlerinin önünde koca dağ birden değişivermişti. Baş döndüren yakıcı bir sarıya dönen dağın rengi çim kaplı yerde bir insan elinin arkasından yansıyan ışık gibi göstermişti kendini. Bu dayanılmaz parlaklık bir süre devam etti, sonra bir lamba teli gibi söndü, hafiften mavi dumanların tüttüğü siyah bir atık kaldı geriye. İnsan eti ve bitki örtüsünün haricinde. Havacılardan geriye ne kan kalmıştı ne de kemik. Tıpkı dağın içine giren beş kişi gibi büsbütün yok olmuşlardı. Tam o esnada korkutucu bir sarsıntı gerçekleşti. Büyük bir patlama şatoyu yerle bir etmişti. Patlamanın etkisiyle havaya uçuşan alev almış parçaların yarısı bir yığın halinde gölün oluşturduğu çıkıntıyı duman içinde bıraktı. Yangına yol açan bir şeyler olmadı. Tüten dumanlar gün ışığına karışarak kayboldu. Bir zamanlar sayısız mücevhere ev sahipliği yapmış olan o beş kuruş etmeyen yığından geriye pudramsı mermer tozu kaldı. Artık hiç ses yoktu. Vadide sadece o üç kişi kalmıştı. Gün batımına yakın John ve iki yoldaşı Washingtonların arazi sınırlarını belirleyen yüksek kayanın yanına varmışlardı. Geriye doğru dönüp baktıklarında vadiye katılan sessizliği ve bastıran alacakaranlığın güzelliğini buldular. Jasmine'in çantasında taşıdığı yemekleri bitirmek için oturdular. Masa örtüsünü serip üzerine sandviçleri düzenli bir şekilde dizerken "Hah," dedim. "Sizce de çok davetkar görünmüyorlar mı? Açık havada yenen yemeklerin her zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum." "Tam bir orta sınıf yorumu bu yaptığın kismini," dedi Jasmine. John büyük bir hevesle "Hadi," dedi. "Ceplerini boşalt bakalım. Yanına hangi mücevherleri almışsın görelim. Eğer iyi seçimler yaptıysan üçümüz ömrümüz boyunca refah içinde yaşarız." Kismine denileni hemen yaptı. Ellerini cebine atıp karıştırdı ve iki avuç parlak taşı John'un önüne serdi. John coşkulu bir şekilde "Hiç fena değil," dedi. "Çok büyük değiller ama bu da ne?" Taşların bir tanesini eline alıp batan güneşe doğru tutunca yüzü hemen değişti. "İyi de bunlar elmas değil ki. İşte şimdi her şey değişir." "Hay Allah," dedi kismini afallayarak. "Ne yapalım?" John ağlamaklı bir halde, "Bunlar yapay elmas," dedi. Kismine gülmeye başlamıştı. "Biliyorum," dedi. "Yanlış çekmeceyi açmışım. Jasmine'i ziyaret eden bir kızın elbisesine aitti bunlar. Taşların karşılığında mücevherleri vermiştim ona. Değerli taşların haricinde başka taş görmemiştim daha önce." "Yanına aldıkların da bunlar, öyle mi?" "Korkarım ki öyle." Parmakları parlak taşların üzerinde dolanıyordu. "Sanırım bunları diğerlerinden daha çok seviyorum. Elmaslardan sıkıldım." Yüzü düşen John, "Pekala," dedi. "Hades'te yaşamak zorundayız öyleyse. Hiçbir şeye inanmayan kadınlara yanlış çekmeceyi açtığını inandırmaya çalışırken ömrün geçecek. Ve maalesef babanın banka cüzdanları kendisiyle birlikte yok oldu." "Hades'teki sorun ne?" "Hades'te denilenlere göre eğer eve kendi yaşımdaki biriyle evlenerek dönersem babam beni evlatlıktan reddedip mirasından mahrum bırakırmış." Jasmine aklından geçenleri söyledi. "Çamaşır yıkamaktan hoşlanırım," dedi usulca. "Mendillerimi her zaman kendim yıkamışımdır. Çamaşırhanede çalışıp ikinize de bakarım." Kismine saf saf sordu. "Hades'te çamaşırcı kadınlar var mı?" "Tabii ki," diye yanıtladı John. "Tıpkı her yerde olduğu gibi. Düşündüm de sanırım orası bir şeyler giyinmek için oldukça sıcak." John güldü. "Bir dene istersen," diye dalga geçti. "Yarıya kadar giyinemeden pes edersin." "Babam orada olacak mı?" diye sordu Kismine. John şaşkınlıkla kıza döndü. "Baban öldü," dedi hüzünlü bir şekilde. "Hades'e neden gitsin ki? Sen orayı uzun zaman önce feshedilen başka bir yerle karıştırıyorsundur." Yemekten sonra masa örtüsünü kaldırıp gece uyuyacakları battaniyeleri çıkardılar. Kismine'nin gözleri yıldızlara takılmıştı. Derin bir iç çekişten sonra "Ne rüyaydı ama," dedi. "Tek bir kıyafetle ve 5 kuruşsuz bir nişanlıyla birlikte burada olmak ne tuhaf." "Yıldızların altında," diye yeniledi. "Yıldızları daha önce fark edememişim. Onları her zaman birilerine ait elmaslar olarak düşünürdüm. Şimdi ise korkutucu geliyorlar bana. Bütün yaşantımın ve gençliğimin bir rüyadan ibaret olduğunu hissettiriyorlar." John itinayla "Bir rüyaydı," diyor. "Tüm gençlikler birer rüyadır. Kimyasal deliliğin bir başka hali. Ne mutlu deliliğe o halde." "Bana söylenen de bu," dedi John hüznün doruğunda. "Artık bir şey bildiğim pek söylenemez. Her neyse, biraz daha sevelim birbirimizi sen ve ben. Bir yıl mı sürer, daha fazla mı, önemli değil. Deneyebileceğimiz tek şey aşkın kutsal sarhoşluğunda kaybolmak. Elmaslar dünyanın hakimiyetini kazandı artık. Her yerde onlar var. Belki biraz da Allah vergisi o sefil hayal kırıklığı. Şöyle ki, ben daha çok ikinci gruptanım ve onunla pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum." İçi titredi. "Montunu üstüne çek küçük hanım. Gece soğuk geçeceğe benziyor. Zatürre olabilirsin. Bilinci keşfeden kişi büyük günah işlemiş olmalı. Birkaç saatliğine ondan kurtulmamıza izin verin." Böylece uykuya dalarken yorganına sarındı.